Soğuk bir pazar gününden herkese selamlar. Ben Manolya. Bugün Amerika ve Kanada ekseninde gerçekleşen 5 Kasım 2001 yılında cinayete kurban giden Andrew Begbie'nin dramatik hikayesinden bahsedeceğim. Bu olay ışığında Kurt Kenny tarafından çocukluk arkadaşı Andrew'a ithafen 2008 yılında yayınlanan, içerisinde onu seven herkesin dokunaklı hatıralarının yer aldığı röportajlara dayanan Sevgili Zekri isminde gerçek bir suç belgeseli bulunur. Olur da Mubi, Agnes Varda seçkisine biraz ara verebilirse belki yeniden bu değerli belgeseli izleme şansımız olabilir. Andrew'a geçmeden önce bu hikayenin bir diğer odak noktası olan ailesinden bahsetmek istiyorum. Anne Kathleen hemşirelik yapan, işine oldukça konsantre ve evliliği henüz düşünmeyen genç bir kadın. Baba David ise deniz kuvvetlerinde görevli, romantik sayılabilecek bir adam. Bir elektronik mağazasında tesadüfi bir şekilde tanışırlar. Sık sık görüşmeye başlarlar. Evlilik düşünmeyen Kate, David'in Shakespeare'den alıntılar yapmasından oldukça etkilenir. Bu evlilik süreçlerini hızlandırır. Tanıştıktan kısa bir süre sonra da evlenirler. 2 yıl sonra da mutlu yuvalarını daha da güzelleştirecek olan bebekleri Andrew dünyaya gelir. Gelelim Andrew'un hikayesine. Andrew 25 Eylül 1973 yılında Kansas'ta doğar. Burada Begbie'lerin birbirine bağlı, sevgi dolu ve geniş bir aile olduğundan söz edebiliriz. Andrew bu sayede tek çocuk olmasının daha çok pozitif yanlarını deneyimler. Oldukça güzel bir çocukluk geçirir. Yaz tatillerini İngiltere'de çok sevdiği büyük babasının yanında geçirirken bilardo oynamayı, kamp yapmayı, kamyonet kullanmayı öğrenir. Andrew gençlik dönemlerini ise Kaliforniya'da geçirir. Artık büyük babasının öğrettiği bilardo da ustalaşmıştır. Arkadaşlarıyla boş zamanlarında en çok kötü adamları canlandırmayı sevdiği filmler çekerler. Ailesi onu her zaman destekler ve babası David bu filmlere bile katılır. Arkadaşları Andrew'u hayat dolu, nazik, yardımsever ve oldukça özverili biri olarak tanımlar. Fakat onun kendisiyle barışık olmadığı yönleri vardır. Kendisini kısa boylu ve iri bir herif olarak görmesi gibi. Andrew tıp fakültesine hazırlanmaya başlar ve sonunda Kanada Newfoundland'da bulunan Memorial Üniversitesi'nden teklif alır. Bu sırada hayatına Heather girer. Fakat yürütemeyip kısa bir süre içerisinde ayrılırlar. Heather'ı unutması oldukça zor olsa da aynı okulda öğrenci olan Shirley Turner'la kısa bir süre içerisinde arkadaşlık yapmaya başlar. Shirley, ihtisasını henüz tamamlamamış, uzmanlık belgesini alma konusunda sıkıntılar yaşayan başarısız bir öğrencidir. Arkadaşları aralarında önemli bir yaş farkı olduğunu düşündüğü bu ilişkiyi pek uygun bulmazlar. O sırada Andrew 28, Shirley ise 40 yaşındadır ve farklı babalardan olmak üzere iki evliliğinden pek de ilgilenmediği 3 çocuğu vardır. Arkadaşları Shirley'i tanıdıkça onu tek kelimeyle uygunsuz biri olarak nitelendirir. Cinsel içerikli ve açık saçık şakalar yapmasından rahatsız olurlar. Andrew'a saygı duyduklarından dolayı kimse Shirley hakkında yorum yapmaz. Andrew mezun olduktan hemen sonra Kanada'dan ayrılarak Amerika'ya geri döner. Doktorluk stajı sırasında hayatındaki tüm olumsuzluklar ve başta Shirley ile olan ilişkisinden dolayı oldukça mutsuzdur. Cerrahi alanının kendisine uygun olmadığını anlayıp 2001 yılının Temmuz ayında Pensilvanya'da aile hekimliği yapmaya başlar. Andrew Latrobe kasabasına yerleşir. Burada olmaktan dolayı artık mutludur ve sonunda kendisi için en uygun işi bulmuştur. Shirley ile devam edemeyeceğine karar verir. Hatta sağdıçlığını yapacağı arkadaşı Metin düğününe onu davet etmez. Bu arada Andrew tam zamanlı bir sağdıç olabilir. Belgesel boyunca bütün arkadaşlarının düğününde bu görevi resmen ona tahsis etmişler. Shirley bunu kabul etmez ve tören sabahı Andrew'u arayarak rahatsız etmeye başlar. Defalarca arar, arar, arar ve 30'a yakın sesli mesaj bırakır ve sonunda onu sinirlendirmeyi başarmıştır. Nihayet Andrew 3 Kasım 2001'de ilişkilerini bitirme kararı alır. Shirley'i uçağa bindirerek 1000 mil ötedeki evine geri gönderir. Artık ondan kurtulmuştur. 6 Kasım 2001 tarihinde Latrobe kasabasında bulunan Keystone Parkı'nda polisler üzerinde doktor önlüğü olan cansız bir beden bulur. Yapılan ön incelemelerde yüzünden, göğsünden, iki kez kalçasından ve başının arkasından olmak üzere 22 kalibrelik bir silah kullanılarak 5 yerinden vurulmuş, yerde yüzüstü yatan cesedin kimlik bilgilerine ulaşıldığında bu kişinin ne yazık ki Andrew Begbie olduğu anlaşılır. Pensilvanya Eyalet Polisi Andrew'un çalıştığı hastaneye giderek herkesi konferans odasına toplar ve onun öldüğü bilgisini paylaşır. Arkadaşları yıkılmıştır. Hastaneye bir anda ölüm sessizliği çöker. Bu sırada kötü haber aileye ulaşır. Aile ilk uçağa atlayarak Pensilvanya'ya gider. Teşhis için otopsi odasına girdiklerinde biricik oğullarını bembeyaz bir çarşafa sarılmış halde bulurlar. Ona son kez sarılarak öpmeye başlayan baba David, yanağındaki kurşun deliğini fark eder ve bunun sıradan bir ölüm değil, bir cinayet olduğu gerçeğini acı bir şekilde öğrenirler. Polis, araştırma yapmak ve delil toplamak için çalışmalara başlar. Andrew'un en son kiminle görüştüğü, ne yaptığı gibi sorulara yanıt alabilmek için titizlikle herkesi takibe alır. Bu arada küçük gri hücrelerini sorunsuz bir şekilde çalıştıran polislerin bilgisine başvurmak istediği ilk kişi Shirley Turner olur. Shirley'nin polisle yaptığı görüşmede bu beklenmedik ölüm karşısında şaşırdığını, onunla bağının olmadığını, geleceğe dair planlarının bulunmadığını ve açık ilişkiyi kastederek başka insanlarla takıldıklarını vurgular. Shirley, koruma amaçlı ve kendini güvende hissedebilmek için edindiği bir silahının bulunduğunu doğrular. Polis incelemek üzere bu silahı kendi rızasıyla en yakın karakola iletmesini söyler. Tam da bu sırada Shirley, silahının nerede olduğunu hatırlamadığını, belki de Andrew'a vermiş olabileceğini belirtir. Diğer sorguda ise olay günü nerede olduğunun anlatılması istenir. Sürekli ifade değiştiren Shirley, o gün hasta bir şekilde yattığını, Andrew'la en son pazar günü telefonda konuştuklarını iddia eder. Fakat telefon kayıtları ve sinyaller Shirley'nin doğruyu söylemediğini ortaya çıkarır. Polis raporlarında Andrew'un parkta ölü bulunmasından bir gün önce, yani 5 Kasım 2001 günü neler yaptığı, kimlerle görüştüğü gibi detaylı bilgilere ulaşılır. Andrew, doktor arkadaşı Clark'a 5 Kasım sabahı ondan psikozlu sürtük olarak bahsettiği Shirley'nin kapısına dayandığını, bu işi tamamen bitirmek için onunla son kez görüşeceğinden bahseder. Clark yalnız kalmamaları konusunda onu uyarır ve görüşme sonrası Andrew'u bira içmek için 7.30'da evine davet eder. Andrew hiçbir zaman geç kalmadığı bir davete asla gidemeyecektir. Çünkü Shirley, Andrew tarafından Kanada'ya gönderildikten hemen sonra arabasına atlayıp 1000 mil yolu bumerang gibi geri gelmiştir. Sanırım burada Shirley'nin ne kadar ısrarcı ve takıntılı olduğunu iyice anlamış olduk. Arkadaşının uyarılarına dikkate alan Andrew, evde Shirley ile yalnız kalmak istemediği için Keystone Parkı'nda buluşur. Shirley, onu aracının arkasında acımasızca öldürmüştür. Törene katılıp yüksek sesle ağlayarak, orada karşılaştığı Andrew'un eski sevgilisi Heather'a artık aşklarının ölümsüz olduğu gibi garip şeyler söyler. Özellikle Kaliforniya'daki törenlere katılmaz. Çünkü oraya giderse tutuklanacağını biliyordur. Sonunda ailenin çaresiz bekleyişi son bulur, Shirley Turner cinayetten suçlu bulunarak Kanada'da tutuklanır. Aynı gün psikiyatristinin bir kısmını ödediği kefaletle serbest bırakılır. Aile bu kararı alınabilecek en yanlış karar olarak nitelendirir. Shirley bu sırada basın toplantısı düzenler ve Andrew'dan bir bebek beklediğini, 4 aylık hamile olduğunu açıklar. Zavallı Kathleen ve David, doğacak bebeğin haklarını ve güvenliğini koruyabilmek için kendilerine avukat tutarak Kanada'ya taşınırlar. Bu arada duruşmalar iade yasasının karmaşası ve çeviriler nedeniyle defalarca ertelenir. 18 Temmuz 2002 yılında Zachary ismini verdikleri Begbie'lerin yeni hayat neşesi Andrew'un adeta küçük bir kopyası olan bebek dünyaya gözlerini açar. Begbie'ler torunları Zachary'yi görebilmek için Shirley ile anlaşma sağlamaya çalışırlar. Oğullarını öldüren katil zanlısıyla uzlaşma yolu aramak ancak Zachary ile mümkün olabilirdi. Ne acı değil mi? Shirley ailenin sınırlarını zorlamaya, avukatına ödeme yapabilmek için para istemeye başlar. Bebeği ziyarete geldikleri zamanlarda Begbiler'in üstlerinin aranmasını talep eder ve yalnızca gözetmen eşliğinde görüşmelerine müsaade eder. Yani güvenilmemesi gereken kişi kendisi olmasına rağmen aileye yaşattıkları akıl alır gibi değil gerçekten. Aile her zorluğa rağmen uzlaşmacı olmayı seçer ve Shirley ne derse kabul eder. 14 Kasım 2002'de Shirley yeniden tutuklanır. Noel arifesinde Zachary sonunda Begbie ailesine teslim edilir. Tüm arkadaşları ve ailesi bu güzel haberi kutlamak için bir araya gelmiştir. Artık kötü günler geride kalmış, adalet yerini bulmuş gibi görünürken Shirley boş durmaz. Hapishaneden aileye kışkırtıcı mektuplar göndermeye, rahatsızlık veren sonsuz isteklerine devam etmektedir. 2003 yılında Shirley, Yargıç Gail Welsh'e iadesi hakkında sorular sorduğu mektuplar gönderir. Bu arada beklenmedik bir şekilde yargıç ona yönergeler içeren yanıtlar göndermeye başlar. Hikayenin bu kısmı Haneke'nin 97 yapımı Funny Games kurgusu gibi rahatsız edici ve dayanılmaz bir hale dönüşür. Ve evet, yargıç bir cinayet zanlısının uslu duracağına dair söz vermesi koşuluyla Shirley'i serbest bırakır. İşlediği suçun geniş kitlelere yönelik olmadığı, toplum için tehlike teşkil etmediği gerekçesiyle hem de gerçekten inanılmaz. Begbiler serbest kalan Shirley ile yeniden anlaşmalar yaparak görüşmek zorunda kalır. Birlikte alışverişe ve sinemaya gidip yüzme derslerine katılırlar. Aile için işkence sayılabilecek bu durumun yanında Shirley, Begbilerin bebeğine zarar vermesinden korktuğunu, ailenin psikolojik yardıma ihtiyacı olduğunu bile söyler. Begbiler, Zachary uğruna bu işkenceye katlanmak zorundadır. Bu sırada yeniden bir duruşma gerçekleşeceği, bu kez Shirley'nin Amerika'ya iade edilebileceği konuşulur. 18 Ağustos 2003 yılında televizyonlarda Shirley ve Zachary'nin kayıp olduklarına dair haberler dönmeye başlar. İlk etapta herkes Shirley'nin yeniden tutuklanmamak için bebeğiyle kaçtığını düşünür. Ne yazık ki aynı gün basın toplantısında Atlantik sahilinde yanında bir yetişkinin de bulunduğu bebek cesedine rastlandığı açıklanır. Olayın detayları öğrenildikçe Shirley'nin ne kadar korkunç biri olduğu gün yüzüne çıkar. Gece yarısı Zachary ile birlikte Atlantik sahiline gider. Kendisinin kullandığı ilaçları önce Zachary'e içirir. İskelenin sonuna doğru yürüyüp bir kazakla kendisine bağladığı bebeğiyle okyanusun sularına atlar. Keşke hikaye burada Zachary olmadan bitseydi. Begbiler teşhis için hastaneye gider ve yeniden o beyaz çarşafla karşılaşır. Külleri babasının üzerine serpilir. Zachary'nin kısacık hikayesi de burada biter. Caitlin ve David pes etmez. Adalet sistemine tabi bir çocuk savunucusu olmak için eğitimlere katılır ve günümüzde hala aktivistlik yapmaktadırlar. David Begbie, 2007 yılında Şeytanla Dans isminde bir kitap yazar ve o yıl çok satanlar listesine girer. Peki sizce bu davanın gerçek suçlusu kimdi? Shirley Turner mı, yoksa onun serbest kalmasını sağlayan Kanada'nın hukuk sistemi mi? Görüşlerinizi merakla bekliyorum. Son olarak 2010 yılında anne ve babası cinayetle suçlanan çocukların vesayetini alamamalarını ve çocukların korunmasını sağlayan Begbie Bill ya da Zachary Bill adıyla bilinen yasa tasarısı parlamento tarafından onaylanır. Bundan sonra her pazar aynı saatte başka bir hikayede görüşmek üzere. Mutlu pazarlar.